Kitabın adı Kraliçenin Soytarısı. Yazarı Philippa Gregory. Kış 1552-1553. Dördüncü ayrım. Çenemin altındaki el hiç kımıldamıyordu. Adam sanki babamın kitaplarından birini okur gibi beni okuyacakmışçasına gözümün içine bakıyordu. Uriel, "Evet efendim. Bu ismi daha önce hiç duymuş muydun?" "Hayır efendim." "Uriel'in kim olduğunu biliyor musun?" Başımı salladım. "Sadece sizinle birlikte olan kişinin adı olduğunu düşünüyorum. Ama şimdi söylemeden evvel bu ismi hiç duymamıştım." Genç adam babama döndü. "Soytarı gibi konuşuyor derken görme gücünden mi bahsediyordun?" "Öylesine konuşuyor," dedi babam inatla. "Bir şey bildiğinden değil. Çok iyi bir kız. Onu her gün kiliseye gönderiyorum. Kötü bir niyeti yok. Sadece konuşuyor. Elinde değil. Budala işte, ne yapsın?" "Peki ona niye erkek giysileri giydirip duruyorsun?" Babam omuz silkti. "Efendiler, zaman kötü. Onu başında anası olmadan İspanya'dan Fransa'ya, Hollanda'dan geçirerek buralara getirmek zorunda kaldım. Ayak işlerine koşturdum. Çırağınmış gibi davrandım. Erkek olsa benim için daha iyi olurdu. İyice büyüyüp kadın olduğunda bırakırım. Elbise giyer herhalde. Ama şimdi onunla nasıl başa çıkacağımı bilmiyorum. Bir kız çocuğuyla ne yaparım? Ama erkek evlatla başa çıkabilirim. Erkek olarak işe de yarıyor." "Görme yeteneği var gerçekten," dedi diğer adam nefesini bırakarak. "Yüce Tanrım, el yazması bulmaya geliyorum. Uriel'i görebilen, onun kutsal adını bilen bir kız buluyorum." Babama döndü. "Kutsal şeylere dair bilgisi var mıdır? İncil ve dini öğretileri dışında bir şey okudu mu? Senin kitaplarını okur mu?" "Tanrı esirgesin, hayır," dedi babam en içten ses tonu, en ikna eden tavrıyla yalan söylerken. "Yemin ederim efendim, onu iyi bir cahil olarak yetiştirdim. Hiçbir şey bilmiyor, sizi temin ederim, hiçbir şey." Yaşlıca adam başını salladı. "Lütfen," dedi bana şefkatle, sonra babama döndü. "Lütfen benden korkmayın. Bana güvenebilirsiniz. Kızın görme yeteneği var, değil mi?" "Hayır," dedi babam cesaretle. "Benim güvenliğim için beni inkar ederek. Budala bir kız çocuğu sadece ve bana yük olmaktan başka bir işe yaramıyor. Faydadan çok zararı var. Gönderecek bir akrabam olsa hiç durmazdım. İlginize layık değil." "Sakin olalım," dedi genç adam kibarca. "Sizi rahatsız etmek için gelmedik. Bu beyefendi John Dee, eğitmenim. Benim ismim Robert Dudley. Bizden korkmanıza gerek yok." İsimlerini duyunca babam haklı olarak iyice gerildi. Yakışıklı genç adam ülkenin en büyük beyinin oğluydu. Lord John Dudley'in, İngiltere kralının ta kendisinin koruyucusunun oğluydu. Eğer babamın kütüphanesini beğenirlerse kendimizi bir anda krala kitap satarken bulabilirdik. Hem de eğitimli bir krala ve bir servet elde edebilirdik. Ama kitaplarımızın fitneci, dinsiz, kafir işi olduğunu düşünürler, onları fazla sorgucu, fazla bilgi dolu bulurlarsa bu sefer de zindanlara atılabilir, yine ya sınır dışı edilir ya da ölüme gönderilirdik. "Çok merhametlisiniz efendim. Kitaplarımı saraya mı getireyim? Burada ışık okumak için oldukça az. Kendinizi bu küçücük dükkanımda yormanıza hiç gerek yok." Yaşlıca adam beni bırakmıyordu. Hala çenemi tutmuş yüzüme bakıyordu. "İncil'in öğretileri var," diye hızlıca devam etti babam. "Bazıları çok eski Latince ve Yunanca. Başka dillerde kitaplarım da var. Roma İmparatorluğu tapınaklarının orantılarıyla birlikte açıklandığı çizimlerim var. Sayıları gösteren bazı matematik tablolarım var. Birileri vermişti ama tabii ki anlamlarını öğrenemedim. Yunanlılardan kalma anatomi çizimlerim var." Sonunda John Dee denen adam beni bıraktı. "Kütüphanenizi görebilir miyim?" Babamın, adamın kitapların ve yazmaların durduğu raflarla çekmeceleri karıştırmasından pek hoşnut olmayacağını gördüm. Kitaplardan bazılarının şimdi yeni çıkartılmış kanunlara göre kafir olarak yasaklanmış olmasından korkuyordu çünkü. Yunanca ve İbranice gizli bilgeliği anlatan kitaplar her zaman rafların açılan arka kapağında gizli dururdu. Ancak herkese açık kitaplar bile bu tekin olmayan günlerde başımıza bela açabilirdi. "Siz yorulmayın, ben getireyim." Hayır, içeri geleceğim. Tabii ki lordum, diyerek babam teslim oldu. Benim için bir onurdur. Önden içeri girdi ve John Dee onu takip etti. Genç Lord Robert Dudley, taburelerden birini çekip oturdu ve ilgiyle bana baktı. 12 misin? Evet efendim, diye yalan söyledim hemen. Aslında neredeyse 14'üme basacaktım. Erkek gibi giyinmene rağmen kızsın. Evet efendim. Evlilik ayarlandı mı? Hemen değil efendim. Ama görüşüp söz kestiniz. Evet efendim. Peki baban sana kimi seçti? 16'ıma geldiğimde anne tarafımdan bir kuzenimle evlenmem gerekecek diye cevapladım. İstemesem de. Sen kızsın, diye dudak büktü. Bütün genç kızlar istemediğini söyler. Ona öfkemi apaçık gösterecek bir bakış fırlattım. Oo, alındınız mı bayan oğlan? Ben ne istediğimi biliyorum efendim, dedim alçak sesle. Başka kızlardan değilim ben. Belli. Ne istiyormuşsun bakalım bayan oğlan? Evlenmek istemiyorum. Karnını nasıl doyuracaksın peki? Kendi dükkanım olmasını ve kendi kitaplarımı basmayı istiyorum. Peki sence bir kız pantolonla güzel görünse bile kocasız yapabilir mi? Ben yapabileceğimden eminim, dedim. Worthing Dulun'un sokağın karşısında bir dükkanı var. Kocası ona bir servet bırakan Dulun. Kendi servetini kendi yapmak zorunda kalmadı. Kızlar da kendi servetini kendi yapabilir, dedim cesaretle. Bence bir kız da bir dükkanın gayet güzel üstesinden gelebilir. Peki bir kız başka nelerin üstesinden gelebilir, diye dalga geçti. Gemi, ordu, krallık. Bir kadının bir krallığı yönettiğini göreceksiniz. Bir kadının bir krallığı kendisinden önceki herkesten çok daha iyi yönettiğini göreceksiniz, diye yapıştırdım. Sonra yüzünün nasıl bir ifade aldığını izledim. Elimi ağzıma kapattım. Böyle demek istememiştim, diye fısıldadım. Bir kadının daima babası ya da kocasının emri altında olması gerektiğini çok iyi biliyorum. Bana daha çok şey duymayı bekliyormuş gibi baktı. Sence bayan oğlan, bir kadının bir kraliyeti yönettiğini gözlerimle görecek kadar yaşayacak mıyım? İspanya'da oldu, dedim güçsüz bir sesle. Bir kez, Kraliçe Isabella. Başını sallayıp, sanki ikimizi de tehlikeli bir eşikten geri çeker gibi konuyu değiştirdim. Tamam. Whitehall Sarayı'nın yolunu biliyor musun bayan oğlan? Evet efendim. O zaman Bay Dee istediği kitapları seçtiğinde bunları oraya sen getirebilirsin, değil mi? Benim odalarıma. Anlaştık mı? Başımla onayladım. Babanın dükkanı iyi iş yapıyor mu? Diye sordu. Çok kitap satıyor mu? Müşterisi fazla mı? Çok değil, dedim tedbirle. Buralarda daha yeniyiz. Yeteneğinle onu işinde yönlendirmiyorsun demek. Başımı iki yana salladım. Bu bir yetenek değil, babamın dediği gibi daha çok bir baş belası. Gördüklerini söylüyor musun? Başkalarının göremediği şeyleri görüyorsun, öyle mi? Bazen. Öyleyse bana baktığında ne görüyorsun? Sesi çok alçaktı. Sanki beni fısıldayarak cevap vermeye yöneltmek istiyordu. Gözlerimi çizmelerinden güçlü bacaklarına, cübbesine, beyaz yakasının yumuşacık kıvrımlarına, çekici dudaklarına, yarı kapalı siyah gözlerine kaydırdım. Yanaklarımın, kulaklarımın, hatta saçlarımın bile sanki tepemde İspanyol güneşi varmış gibi buram buram yandığını anlamışçasına bana gülümsüyordu. Sizi ilk gördüğümde sizi tanıdığımı düşündüm. Daha önceden mi? Gelecek bir vakitten, dedim beceriksizce. Sizi gelecekte bir vakitte tanıyacağımı düşündüm. Oğlansan mümkün değil. Aklından geçen müstehcen düşüncelere kendi kendine gülümsedi. Peki, beni tanıdığında ne gibi bir konumda olacağım bayan oğlan? Büyük bir adam mı olacağım? Sen kitapçını işletirken ben de krallığı yönetiyor olacak mıyım? Doğru, umarım büyük bir adam olacaksınız, dedim gerilerek. Daha fazlasını söylemeyecek, bu sıcak istihzanın ona çözülmemin güvenli olacağını sanmama yol açmasına izin vermeyecektim. Benim hakkımda ne düşünüyorsun, diye sordu ipek gibi bir sesle. Sessizce bir nefes aldım. Sanırım pantolon giymeyen bir kadının başına bela olacaksınız. Bir kahkaha patlattı. Yüce Tanrım, geleceği gerçekten görüyor, dedi. Ama ben kızları asla korkutmuyorum. Dehşetle bana geri saldıranlar hep babaları oluyor. Gülümsedim elimde olmadan. Gülerken gözleri öyle bir dans ediyordu ki beni de güldürüyor, içimden olağanüstü zeki ve olgun espriler yapmak geliyordu. Böylece başını kaldırıp bana bakacak ve beni bir çocuk değil, genç bir kadın olarak görecekti. Daha önce hiç geleceği söyleyip de tutturduğun oldu mu? Diye sordu aniden ciddileşerek. Büyücülüğe karşı diken üstünde duran bu ülke için bu soru çok tehlikeliydi. Benim güçlerim yok, dedim hemen. Ama güçlerin olmadan geleceği nasıl görebilirsin ki? Bu bazılarımıza layık görülmüş bir yetenek, kutsal bir yetenek, olabilecek şeyleri bilme yeteneği. İçerideki dostum insanoğlunun gidişatını meleklerin yönlendirdiğine, bizi bazen günahlara karşı uyardıklarına inanır. Tıpkı yıldızların dizilişinin insanın kaderini anlatması gibi. Bu tehlikeli lakırdılara karşılık vermemeye kararlı, soytarı gibi başımı iki yana salladım. Düşünceli göründü. Dans edebilir misin ya da çaldığın bir müzik aleti var mı? Maskeli bir baloda rol alıp sözlerini ezberleyebilir misin? Pek iyi değilimdir dedim çaresizce. Çekinceme güldü. O halde göreceğiz bayan oğlan, neler yapabildiğini göreceğiz. Oğlan çocukları gibi onu başımla selamlayıp ağzımdan başka bir şey kaçırmamaya dikkat ettim. Ertesi gün bir kutu dolusu kitap ve özenle rulo yapılmış bir el yazması taşıyarak kentin öte tarafına yürüdüm. Temple Bar'ı ve Covent Garden'ın yeşil arazisini geçip Whitehall Sarayı'na doğru ilerledim. Soğuktu, yağmur çiseliyor, beni başımı önüme eğmeye, başlığımı kulaklarıma kadar çekmeye zorluyordu. Nehirden gelen rüzgar sanki Rusya'dan doğruca üzerime esiyormuşçasına buz gibiydi. Beni King Sokak'tan Whitehall Sarayı'nın kapısının tam önüne itti. Daha önce hiçbir kraliyet sarayının içine girmemiştim. Kitapları kapıdaki nöbetçilerden birine vereceğimi sanıyordum ama onlara Lord Robert'ın karaladığı, alt kısmında Dudley'lerin mührü olan ayı ve değneğin bulunduğu notu gösterdiğimde ziyarete gelmiş bir prensesmişim gibi beni başlarıyla selamlayıp içeri aldılar ve bana eşlik etmesi için yanıma bir adam verdiler. Kapının ardında saray her biri muhteşem inşa edilmiş bir bahçeler dizisi gibiydi. Ortada elma ağaçları, çardaklar ve oturacak banklarıyla koca bir bahçe vardı. Kapıdan yanıma verilen asker, oyalanmama ve üşümemek için kürklerle kadifelere bürünmüş, çimende bowling oynayan güzel giyimli lordlara bakmama fırsat bırakmadan beni ilk bahçeden geçirdi. Başında dikilen bir çift askerin savurarak açtığı kapının ardında kocaman bir oda ve başka insanlar vardı. Bu kocaman odanın ardında başka bir oda, ardında başka bir oda. Rehberim beni kapılardan geçire geçire uzun bir odaya götürdü. Robert Dudley bu odanın öte ucundaydı. Onu, bu koca sarayda tanıdığım tek kişiyi bulduğum için öyle rahatlamıştım ki ona doğru birkaç adım koşup bağırdım. Lordum! Nöbetçi daha fazla yaklaşmamı engelleyecekmiş de emin değilmiş gibi bir an durakladı. Ama Robert Dudley eliyle kenara çekilmesini işaret etti. Bayan oğlan! Diye haykırdı. Ayağa kalktı ve o an yanında kim olduğunu gördüm. Bu, genç kraldı. Kral Edward, 15 yaşında, pelüşlü mavi kadifelere bürünmüştü ama yüzü kaymağa alınmış süt gibi bembeyazdı ve o güne dek gördüğüm bütün oğlanlardan daha zayıftı. Babamın kitaplarına sıkı sıkı sarılıp aynı anda başlığımı çıkarmaya çalışarak hemen dizlerimin üzerine çöktüm. Bu sırada Lord Robert, bahsettiğim kız oğlan bu işte. Sizce de muhteşem bir oyuncu olmaz mı? Diyordu. Başımı kaldırmadım ama kralın acıyla incelmiş sesini duydum. Tuhaf zevkleriniz var Dudley. Neden oynasın ki? Sesi, dedi Dudley. O nasıl bir ses? Çok güzel. Ya aksanı? Yarı İspanyol, yarı Londralı. Onu sonsuza dek dinleyebilirim. Dilenci giysileri içindeki bir prenses gibi duruyor. Sence de harika bir çocuk değil mi? Yüzümdeki kocaman gülümsemeyi göremesin diye başımı kaldırmadım. Sözcüklerini sıska göğsüme bastırdım. Dilenci giysileri içinde bir prenses. Çok güzel ses. Harika. Genç kral beni gerçek dünyaya döndürdü. Tanrım, hangi rolü oynayacak ki? Bir kız erkek gibi davranıyor ve kız rolü oynayacak. Ayrıca bir kızın erkek gibi giyinmesi kutsal kitaba aykırı. Sesini bölen öksürük onu bir ayının köpeği sarsması gibi sarstı. Başımı kaldırdım ve Dudley'in sanki onu kucaklamaya gidecekmiş gibi genç adama yöneldiğini gördüm. Kral mendilini ağzından çekince kumaşta kara bir leke gördüm. Kandan daha kara. Çabucak mendili göz önünden yok etti. "Günah filan değil," dedi Dudley onu yatıştırarak. "O bir günahkar değil. Kız kutsanmış bir soytarı. Filiz sokakta yürüyen bir melek gördü, düşünebiliyor musun? Ben yanındaydım, gerçekten gördü." Genç adam yüzü ilgiyle aydınlanarak anında bana döndü. "Melekleri mi görebiliyorsun?" Dizlerimin üstünden kalkmayıp bakışlarımı yere indirdim. "Babam soytarı olduğumu söylüyor," diye atladım. "Özür dilerim majesteleri." "Peki Fleet sokakta bir melek gördün mü gerçekten?" Gözlerimi yere eğip onu başımla onayladım. Yeteneğimi inkar edemezdim. "Evet efendim, özür dilerim. Yanlış bir şey yaptım. Sizi öfkelendirmek istemezdim." "Benimle ilgili ne görebiliyorsun?" diye lafımı böldü. Başımı kaldırdım. Mendildeki o lekeli kanıtı ve dudaklarındaki titremeyi görmeden bile o mumya gibi yüzde, şiş gözlerde, bir deri bir kemik bedende herhangi biri zorlanmadan ölümü görebilirdi. Yalan söylemeye çabaladım ama kelimeler beni dinlemiyordu. Cennetin kapılarının aralandığını. Robert Dudley yeniden oğlana sarılacakmış gibi elini kaldırdı ama kolu kalkmadan indi. Kral öfkelenmemişti, gülümsedi. "Herkes bana yalan söylerken bu çocuk doğruyu söyledi," dedi. "Hepiniz etrafımda başka ne yalanlar uydurabiliriz diye dönüp duruyorsunuz. Ama küçük..." Nefesi kesildi ve bana dönüp gülümsedi. "Majesteleri, cennetin kapıları size doğduğunuz gün açılmıştı," dedi Lord Robert yatıştırmak için. "Anneniz yükselirken, kız bundan öte bir şey söylemiyor." Bana öfkeli bir bakış fırlattı. "Öyle değil mi?" Genç kral beni işaret etti. "Sarayda kal. Benim soytarım olacaksın." "Babamın yanına gitmem gerekli majesteleri," dedim olabildiğince alçak sesle ve özür diler gibi. Lord Robert'ın kor gibi bakışlarını görmezden gelerek. "Bugün buraya sadece Lord Robert'ın kitaplarını getirmek için gelmiştim." "Benim soytarım olacak ve benim üniformamı giyeceksin," diye emretti genç adam. "Robert, bu kızı bana bulduğun için sana minnettarım. Bunu unutmayacağım." Bu cümle "çekilebilirsiniz" demekti. Robert Dudley eğildi, sonra bana parmaklarını şaklattı. Topuklarının üzerinde döndü ve odayı terk etti. Ben kralı reddetmek isteğiyle tereddüt ettim ama selam verip Robert Dudley'in peşinden koşmaktan başka çare yoktu. Dudley, onu durdurup kralın sağlık durumunu sormaya çalışan iki adamı görmezden gelip "şimdi olmaz" diyerek kocaman kabul odasına geçti. Uzun bir odanın diğer ucuna kapısında mızraklarla nöbet tutan ve çift kapıyı savurarak onu açan askerlere ilerledi. Dudley, askerlerin selamıyla kapıdan içeri girerken ben efendisinin topuklarında koşuşturan bir tazı gibi peşinden koşturdum. Sonunda önünde Dudley üniformalı askerlerin beklediği muazzam bir kapıya vardık ve içeri girdik. "Baba," dedi Dudley ve tek dizinin üzerine çöktü. İçerideki kocaman odanın şöminesinin önünde gözünü alevlere dikmiş bir adam vardı. Dönüp oğlunun başını duygudan yoksun hareketlerle kutsadı. Ben de tek dizimin üzerine çöktüm ve Robert Dudley'in yanımda ayağa kalktığını fark etmeme rağmen yerimden kımıldamadım. "Kral bu sabah nasıl?" "Daha kötü," dedi Robert sözünü sakınmadan. "Kötü öksürüyor. Mendiline koyu bir kan geldi. Nefesi kesiliyor. Çok uzun sürmez baba." "Kız bu mu?" "Bu kitapçının kızı. 12'sinde olduğunu söylüyor ama bence daha büyük. Erkek giysileri giyiyor ama kesinlikle kız. Görme yeteneği var John Dee'ye göre. Onu emrettiğiniz gibi kralın huzuruna çıkarttım. Kızı soytarısı olarak almasını rica ettim. Kız ona cennetin kapılarının onun için aralanmış olduğunu söyledi. Bu hoşuna gitti. Kız onun soytarısı olacak." "Güzel," dedi Dük. "Peki ona görevlerini anlattın mı?" "Onu doğruca buraya getirdim." "Ayağa kalk soytarı." Ayağa kalkıp ilk kez Robert Dudley'in babasına, Northumberland Dük'üne, krallığın en büyük adamının yüzüne baktım. Onu güzelce aklıma yazdım. At gibi uzun, kemikli bir yüz, koyu renk gözler, gösterişli kadifeden kepinin altında yarısı dökülmüş saçlar. Kepinin üzerinde kocaman gümüş aile arması, ayı ve değnek. Kalın dudakların etrafında İspanyol sakalı ve bıyığı. Gözlerine baktım ve hiçbir şey göremedim. Bu, düşüncelerini gizleyen bir yüzdü. Kendi düşüncelerini gizlemek için kendi kendine bile komplolar kurabilecek türden bir insanın yüzü. "Tamamdır," dedi. "O kocaman siyah gözlerinle neler görebiliyorsun benim kızı olan soytarım?" "Arkanızda meleklerin durmadığını," dedim, damdan düşer gibi ve Dük'ün suratında beliren yarım bir gülümseme ve oğlundan gelen şen bir kahkahayla ödüllendirildim. "Mükemmel," dedi. "Aferin." Bana döndü. "Dinle soytarı. Şey, adın neydi?"
"Hannah Green, lordum."
4. ayrımın sonu. Sayfa 31. Devamı 5. ayrımda.